günler sayın seyirciler. Bir yaşamdan portrelerle yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda organizatör, DJ ve program yapımcısı Sayın Hicri Bozdağ bizlerle. Hoş geldiniz Hicri Bey.
Hoş bulduk.
Çok mutlu olduk geldiğiniz için programımıza.
Ben
teşekkür ederim. Sizi tanımaktan da aynı şekilde.
Zaman zaman programınızı izliyorum.
Teşekkür ederim.
Çok başarılı bir program. Burada olmak da çok güzel.
Sağ olun. Aynı şekilde hissediyorum ben de. Sizi tanıyarak başlayalım. Ankaralı olduğunuzu biliyorum. Evet. Biraz kısaca yaşam hikayenizi alabilir miyiz?
Ya ben Ankara doğumluyum. Hı-hı. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Tabii işim gereği zaman zaman hem ülkede hem yurt dışında çok seyahatim oldu ama en güzel şey Ankara'ya dönmekti. O düşüncedeydi.
Yahya Kemal'in dediğinin tersini mi söylüyorsunuz?
Evet, aynen öyle. Yani hatta son zamanda artık böyle sohbet olduğunda ben bir Ankara aşığıyım diyorum. Çünkü çok seviyorum burada yaşamayı.
Evet.
İnsanlar daha birbirine yakınlar. Hı hı. Yani yan yana olmak değil de yakınlar. Yani evet. Önemli olan mesafe değil.
Tabii. Zaten özür dilerim. Geçen yılda zannediyorum yapılan bir ankette yaşanması en kolay şehir seçilmiş,
evet,
Ankara.
Evet.
Yanılmıyorsam değil mi?
Burada şöyle hani tabii beni tanımaktan zıplayacağım hemen başka bir şey.
Olsun,
şimdi burada Ankara 6 milyonluk bir nüfusa sahip ama burada o kadar enteresan bir yapı var ki mesela kimse kimseye kolay kolay kötülük yapamaz. Niye diyeceksiniz? Çünkü herhangi bir şey yaptığında bir hafta 10 gün içerisinde mutlaka bir yerde karşılaşır. Ama daha büyük metropollerde böyle bir şans yok. Yani
evet, evet.
Yıllarca arasanız bulamayacağınız noktalara gidiyor ama Ankara öyle değil. Ankara'da hani ayıp diye bir şey var. Hı hı. Hani birine dediğim gibi hani kötü bir şey yaptığınızda arkadaşları onu ayıp olarak şey yapar ve eleştirirler. Dolayısıyla çok fazla yok öyle. O yüzden daha duru, daha güzel. Hı hı. Bana öyle geliyor en azından.
Evet, bu dediğinize katılıyorum. Herhalde yani İstanbul'da da yaşayan biri olarak mesela oradaki kozmopolit, hı hı, ortamın etkisiyle gerçekten Ankara'yı kıyasladığımda bu dediğinizin doğru olduğunu ben de zaman zaman kendi kendime, evet, düşünmüşümdür.
Ya,
katılıyorum o yüzden.
İstanbul apayrı bir şehir. Orası, evet, adeta bir ülke. Yani dünya statüsünde bir yer artık. Orada da çok sevdiğim dostlarım var. Buradan gitmiş çocukluk arkadaşlarım var. Hı hı. Orada olmak da çok güzel ama
tabii
yine
ki
de,
evet,
en güzeli Ankara'ya dönme anı.
Siz
yani.
Ankara aşığısınız belli yani. Evet, anlaşılıyor. Bir de farklı bir meslekle yaşamınıza başladınız değil mi?
Evet. Aslında şimdi müzisyen değilim ben. Yani çoğu kişi yanılıyor. Hani beni görünce ya da sohbete başlarken ne çalıyorsun diyor ya da ne söylüyorsun. Aslında ben müzisyen değilim.
Tabii.
Öyle bir yeteneğim de yok.
Estağfurullah.
Denedim.
Evet.
Olmuyor. Baktım o sıra ne yapabilirim dedim. Müzikle ilgili çalışmalar yapabilirim. Bu da ne olur? İşte,
ama müzik sevgisi, aşkı vardı
tabii.
Yoksa yani başka müthiş, türlü olamazdı değil mi?
Yani şu an korkunç bir mesela CD arşivine sahibim ben. Yani evet, on binleri geçen. Hatta 21 bin küsur albüm var.
Evet.
Tabii muhafaza etmeye çalışıyorum hep onları. Evet. Ya bu tabii merakla ve ilgiyle oluyor ancak. Şimdi ben hani hayatımla ilgili neyi yönlendirdim ve neyi başardım?
Evet.
İşte bir yandan hayatın hani geçim kaynağı olan işi yaparken, hı hı, bir yandan da hobime ağırlık verdim. Yani bu işimden arta kalan tüm boş zamanları hobim olan müziğe yönlendirdim. O müzik de tabii rock müzik çerçevesindeydi. Hı hı. Dolayısıyla işte fırsat bulduğumda yazdım, fırsat bulduğumda programcılık yaptım, fırsat bulduğumda organizasyon yaptım ya da fırsatları kendim yarattım. Hı hı. Dolayısıyla hayatın birebir şeyi nasıl söyleyeyim içinde oldu bu.
Hı
hı. Bir süre sonra işte bazı nedenlerden dolayı işinizi feshedince, hı hı, bu sefer doğal bir süreç gelişti. Hobim işim haline dönüştü ve dünyanın şanslıları arasına girdiğimi düşünüyorum.
İşte her şeyde bir hayır var ama değil mi?
Evet, aynen öyle. Dünyanın şanslılarından biri olduğunu düşünüyorum kendimin. Onun nedeni de hani hobim olan işle uğraşıyorum
tabii
şu an.
Herkese nasip olmaz o değil mi?
Evet, aynen öyle.
Doğru. Yani birçok insan biliyoruz gerçekten yaptıkları işte sıkılarak ya da hoşnut olmadan, mutlu olmadan yapıyorlar ve yapmak zorunda kalıyorlar. Evet, evet, ama Allah size nasip etmiş onu, ne güzel. Evet.
Şimdi eskiden enerji nakil hattı yapardık biz, yüksek gerilim, dev direkler falan.
Çok da farklı bir alanmış.
Çok
aslında
farklı.
Değil mi? Evet.
İşte Güneydoğu'ya giderdim bu Atatürk Barajı'na falan.
Evet.
İşte arabayla işçilerin yanına gittiğimde hep derlerdi uzun saçlı müteahhit geldi diye.
O zaman da tarzınız öyleydi yani, değil mi?
Tabii,
evet.
Hep aynı.
Evet,
hep aynı. Yani okulun izin verdiği sürece. Evet. Okul hayatımızın. Zaten şimdi de hani nasıl söyleyeyim, hem çok seviyorum uzun saçlı olmayı.
Tabii, evet.
Mesela bazı zaman zaman insan ailesini hatırlıyor, annesini anıyor. Annem dokunur severdi, öyle hoşuma giderdi ki ne güzel bu saçların derdi. Ya dedim, o zaman annemizin anısı saklı kalsın. Yani
evet,
hiç dokunmadım. Yani
evet,
ucunu kestirmeye bile kıyamıyorum o yüzden.
Ne güzel.
Ya böyle
evet,
enteresan ya.
Peki bundan ötürü, tarzınızdan ötürü zaman zaman karşılaştığınız olumsuz tepkiler oluyor mu toplumda?
Tabii. Yani
cahillikten sonuçta, ötürü tabii bunlar,
evet,
ya da önyargı.
Cahillikten kaynaklanan bir şey var. Bir işte uzun saçlı, dövmeli falan birilerini görünce insanlar çok görmediği için ister istemez yadırgıyorlar. Bu onun da suçu değil. Hani onun da suçu değil ama yadırganmak da benim suçum değil. Yani
elbette,
hak değil daha doğrusu.
Tabii ki, tabii.
İşte bakıyor, şaşırıyor. Hani ben mesela bir insana bakamam uzun süre.
Tabii, rahatsız tabii, bakılmaz tabii ki
düşünürüm
zaten. Tabii.
Ama bakıyorlar. Hatta stüdyoya gelmeden bir yere uğradım.
Evet.
Orada birkaç tane böyle çalışan vardı. Uzun süre baktılar bana. Hani artık alıştığım için
alışmışsınızdır şey, tabii.
Gülümseyip geçiyor. Evet.
Biraz ama bizim toplumumuzla da alakalı herhalde, değil mi? Mesela yurt dışında bir şeyde, bir Amerika'da olsa falan böyle.
Ya şöyle, Amerika'da tabii bu şey değil ama mesela atıyorum Doğu Bloku ülkelerine
evet,
giderseniz
evet, evet,
orada da garipsiyorlar.
Doğru,
yani
katılıyorum.
Gürcistan'a tabii gidiyorsunuz. Oradaki normal o halk bakıyor, uzun saç, dövme, zaman zaman kulakta küpe falan. Ya da Kazakistan'a gidiyorsunuz, Kırgızistan'a gidiyorsunuz. Oralarda şey, hani orada da değişik geliyor.
Evet.
Ama öte yandan Almanya'ya gittiğinizde ya da Amerika'ya kimse yadırgamıyor bunu. Yani o senin tercihin diyor.
Tabii. Ya aslında çok geniş bir yelpaze olması gerekiyor ve yani herkes istediği, değil mi, kendisine uygun olan tarzı, evet, yani
kişiyi olduğu gibi kabul etmek
gerekiyor.
Doğrusu yani değiştirmeye çalışmaktansa.
Kesinlikle. Einstein'ın meşhur bir sözü var, ben çok beğeniyorum o sözünü. Ön yargıları kırmak atomun çekirdeğini kırmaktan daha
evet,
zordur
evet,
diyor. Peki gerçekten evet, yani bunu birçok insan hayatında yaşamıştır. Dolayısıyla o ön yargılarla mücadele etmektir. Mesela Allah'ın kitabı Kur'an ve Kur'an'da dövme yani yasaktır diye bir şey yok, haramdır diye bir, asla böyle bir şey yok. O zaman bu haramı kim koyuyor? Bu yasağı kim getiriyor? Bunun yanlış olduğunu kim, neye dayanarak iddia edebilir?
Evet.
Belli ki ya hurafeler, bazı inançlar, dine sonradan karışmış şeylerden kaynaklanıyor.
Ya mutlaka evet, tarih içerisinde üreye gelmiş bir şeyler vardı
evet,
ki bu tepki
evet,
oluyor. Ben hani şöyle ailesel anlamda şanslıyım. Sonuçta herkes gibi muhafazakar bir ailem vardı. Annem babam namaz kılan insanlardı. Ama asla benim yaşam formuma müdahale etmediler.
Bu çok güzel işte. Evet,
yani
evet,
babam bana, ben çok küçüktüm. Hiç unutmuyorum. Odamda Deep Purple dinliyorum. Annem tabii 80'lerin başı. İşte tedirgin olmuş yani, ya dedi bu çocukla bir konuşsana, hani bir şey olmasın falan. Babam hanım dedi, bırak dedi bu kafasına göre yaşasın dedi ya.
Evet.
Sonra
babanız da yani özgür bakıyormuş, ne güzel.
Evet, evet, yani bana aslında verdi şey, korkunç bir özgürlük.
Tabii.
Korkunç bir özgüven.
Doğru. Bakın, özgüven.
Yıllar geçti. Rahmetli oldu babam.
Evet,
çok değerli bir insandı.
Evet.
Çok da güzel bir sesi vardı. Yıllar geçti. Şimdi hem ülke basınında hem dünya basınında o kadar çok yer aldım ki yaptığım işlerle, yaptığım çalışmalarla, röportajlarla. Mesela her dönüşün ardından böyle mezarına giderdim, ziyaret eder, onu anlatırdım kendi kendime. Hani
evet,
yani şu mesela 97-2002 arasında 80 sayfaya yakın Avrupa'da dergilerde yer almışım.
Oo, ya bu çok ciddi
çok,
bir
çok önemli bir şey.
Tabii,
yani bunu birine anlatıp takdir almak önemli değil. o özgürlüğü bana veren babama anlatmak daha önemli bence.
Evet.
O yüzden hep mesela gider onu anarım. Hala da böyle anlatırım yani eşime, dostuma, arkadaşlarıma.
Evet.
Çocuğunuzu büyütürken ona özgüveni ve özgürlüğünü verin. O özgür olsun. Artık korkunç bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar bir yaşına gelmeden akıllı telefonlardan resimlere bakıyor. İrdelemeye çalışıyor onu. Siz o insanla artık daha farklı iletişime geçin yani.
Doğru.
Daha gelişmiş bir bakış açısı olması lazım.
Tabii çok doğru, katılıyorum buna. Sizin televizyon programlarınız bayağı değil mi? Çok uzun dönem televizyon programları hep yaptınız. Biraz onlardan bahseder misiniz?
Evet, uzun süre Rock Station'da aslında. Hani bazen bana yolda yürürken tanıyanlar Rock Station abi diye seslenirler.
Evet, onunla özdeşleşmiş durumdasınız.
Çünkü Rock Station diye bir radyo programım var. Hı-hı. Rock Station diye televizyon programım var.
Evet.
Bunlar tabii hep 23-25 yıllık şeyler,
tabii.
süreler. Aynı zamanda Rock Station diye bir müzik dergim vardı. Ve aynı isimde de bir uluslararası müzik festivali. Müzik festivali bu sene 18. yılı. Ya dolayısıyla hani
18 yıldır
festival
yapıyoruz. Öyle mi? Yani, bu festivali yapıyorsunuz. Çok güzel.
Evet. Yüzlerce grubu böyle sahnede buluşturuyoruz falan. Tabii o da bir şeyle, hayalle başlayan bir çalışma.
Hı-hı.
Çünkü şimdi rock müzikle uğraştığınız zaman o kadar çok müzisyen var ki Ankara'da, İstanbul'da.
Hı-hı.
Bu insanların bir platformda seyirciyle buluşması gerekiyor.
Hı-hı. Böyle bir ihtiyaç var.
Tabii böyle bir ihtiyaç var. Tabii şu an daha farklı noktadalar. Ama 97 yılında ben ilk festivali yaptığımda çok zordu bu çalışmalar. Dolayısıyla dedik ki hani bir öyle bir ortam yaratalım ki bir festival ortamı. Seyirciyle müzisyen illaki yabancı gruplar olmadan bir araya gelebilsinler.
Nitekim, güzel düşünmüşsünüz.
Evet, 6 tane grubun sahne aldığı bir festival yaptık ilk yıl Saklıkent'te. 3000 kişilik bir salondu orası.
Hı hı.
Ve tıka basa doldu.
Ne güzel.
Hatta hiç unutmuyorum, 700-800 kişi dışarıda kaldı, yaş grubu küçük alınmıyor.
Bayağı başarılı olmuşsunuz anlamına geliyor bu tabii.
Sonra onlar yolu kapatmışlar. İşte trafik polisi diyor bu yolu aç. Çocukları kaldır buradan falan. Çünkü belediye otobüsü falan Akay'dan inemiyor yani. O kadar kalabalık, çocuklar da izlemek istiyorlar. Böyle bir başlangıç yaptık. Hani nasıl söyleyeyim, Allah utandırmadı yani.
Ne güzel.
Hep işte yabancı basında defalarca yer aldı.
Hı hı.
Oradan çıkan müzisyenler Avrupa'da, Amerika'da sahne aldılar. Ya bunlar tabii hani daha medyatik bir müzik olmadığı için daha böyle şeyde kalıyor. Hani kendi grubunda kalan
bir
şey.
Konuyu ilgilenenlerle sınırlı kalıyor belki gibi.
İlgilenenlerle kalıyor. O da tabii hani medyatik anlamda müzisyeni tatmin etmiyor ama başka da çare yok.
Ama yine de dediğim gibi o ilgi alanında olan kişiler tarafından mutlaka zaten
mesela ben şöyle bir şeyim var. Mesela uzun yayın döneminin en güzel yanı, şimdi iyi mi kötü mü bilemiyorum ama yıllar önce okurken babası dinlemiş, programı dinliyor sınav döneminde.
Evet.
Yıllar geçmiş, 20 yıl, 22 yıl geçmiş.
Ha, oğlu mu?
Oğlu kızı büyümüş.
Evet.
Bu sefer
onlar
dinliyor.
Ne güzel.
Evet, zaman zaman işte karşılaşıyoruz, böyle anlatıyorlar.
Çok güzel ama bu da
müthiş, güzel anılar yani bunlar.
Tabii.
Tabii,
ve her iki kuşağa da hitap edebilmek de yani aynı zamanda değil mi bir başarı?
O zaman hani kendimi şey yapıyorum, hani yokluyorum bazen. İyi ki diyorum o köprüyü kurabilmişim.
Tabii,
hani
kesinlikle.
Yoksa belki de bunun temelinde yatan şey pozitif düşünce aslında. Asla benim hayatımda olumsuz bakış, asla kötü duygular yoktur yani o.
Yüzünüzden anlaşılıyor zaten, bakışlarınızdan anlaşılıyor.
İyi olmak zorunda. Hep gülmek durumundasınız.
Hı-hı.
Yani hep insanlara merhaba demek durumundasınız.
Hı-hı.
Yani böyle olmalı yani.
Evet, çok
ben
güzel.
Mesela sosyal ağlarda sayfam var.
Hı-hı.
İşte sabah kalkıyorum, 6'da erken uyanıyorum. Kocaman böyle günaydın yazıyorum. Bazısı diyor abi ne işin var bu saatte kalkıyorsun.
Hı-hı.
Ya diyorum şöyle bir kahve yap kendine.
Evet.
Camı aç. Yağmur mu yağıyor? O kadar güzel yağıyordur ki. güneş mi var? O kadar güzel ısıtıyordur ki. Önemli olan o anın durumundan kendine keyfi
bakış açısıyla ilgili değil mi
evet,
her şey?
Mutluluğu evet. Yakalayabilmek. Eğer zaten birçok hani dünyada biliyorsunuz bir yıl ülkemizde de yaşanıyor. Her gün ölümler oluyor.
Tabii,
insanlar
sorunlar.
Hani engelli vatandaşlar var. İşte sıkıntılı insanlar var. Zaten dünya o kadar zor ki.
Tabii.
Zaten eksidesiniz.
Evet. Yani bari olumlu tarafını bari, bilip, bardağın
bari
dolu tarafını
sıfırdan
görmek.
Başlayalım. Hani eksi evet. 3'ten ya da eksi 5'ten değil de
evet.
Sıfırdan başlayalım güne. Ya öyle olduğu zaman tabii hayat daha güzel.
Kesinlikle.
Ne kadar zorluk tabii. Olursa olsun.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Evet.
Katılıyorum dediğinize de. Neden peki rock müzik ya da heavy metal mi diyeyim?
Rock müzik, yani rock müzik bir genel tanımlama.
Evet.
Onun içinde bir yıl tür var. Tabii müzik geliştikçe
tabii.
Müzisyenler kendine göre türler ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onu tanımlamak için de isimler koyuyorsunuz. Rock müzik her zaman ben çocukken şeyi anlatırım. Annem mutfakta böyle türkü mırıldanırdı. Önce garibime giderdi. Annem şarkı söylüyor falan diye. Hani hem hoş hem enteresan geliyor. Ne söylüyorsun anne derdim. Yok derdi öylesine mırıldanıyorum. Aslında bir türkü söylüyor da.
Evet.
Birine ait bir şey değil. O an kafasındaki şeyleri anlatıyor. Yani atıyorum belki yaşadığı ekonomik sıkıntıyı,
evet.
Belki abimden dolayı yaşadığı mutluluğu ya da
evet.
Babamla olan ilişkisi ya da komşularıyla.
Evet.
Türkü ne? Türkü senin var olan toplumdaki aşkı, sevgiyi, mutluluğu, ölümü, kaybı anlatan, toplumla ilgili şeyleri anlatan bir yapısı vardır türkünün.
Doğru.
Rock müzik de dünyanın halk müziğidir. Yani dili yoktur, dini yoktur, ırkı yoktur. Yani
evet.
Eğer bir Türk yapıyorsa o buraya aittir. Bir İngiliz yapıyorsa İngiltere'ye aittir.
Doğru.
Dolayısıyla rock müzik hani o kadar içi dolu ve güzel ki bunu bir de müzikalitenin yüksek olduğu bir müzikal yapıyla doldurursanız dinlemek daha keyif veriyor.
Evet.
Çünkü hani kulağınıza belli hani nasıl söyleyeyim tek dize yapılmış müzikler ya da daha farklı sizi belki de mutsuz edecek müzikler gelmiyor da daha dolgun işte gitar ayrı geliyor, bas gitar ayrı geliyor, davul ayrı geliyor, vokalin yorumu değişik. Bunlar bir araya geldiğinde dehşet bir kendi içinde senfoni oluşturuyor.
Evet.
Bu ister istemez rock müziğe ilgiyi arttırıyor. Kendi adıma söylüyorum
tabii,
bunu
tabii. Tabii.
Dolayısıyla rock müzik bundan dolayı yani yaşamın
evet.
Zaten içerisinde olan bir şey ve ayrıca bir yaşam keyfi veren bir şey benim için.
Türkiye'de rock müziğe ilgiyi nasıl görüyorsunuz?
Rock müziğe ilgi çok yüksek aslında. Çok hani mesela zaman zaman anketler yapıyorlar. Ve okullarda olsun başka yerde hani kimi dinlemek istersiniz diye hep rock grupları çıkıyor.
Evet.
Hani bu pop ya da başka müziğin kötü olduğu için değil daha
tabii
çok
ki. Tercih etme meselesi.
İlgi duyuyor.
İlgi
daha
duyma meselesi.
Şey var hani bir yükselişi var. İnsanların merakı var, ilgisi var. Dolayısıyla rock müzik iyi bir noktaya gidiyor. İnşallah hani bu ne bileyim dünyadaki her şey iyi olur. O zaman sanat daha güçlenir.
Doğru tabii.
Rock müzikte Türkçe ya da İngilizce rock müzikte daha istediği yere gelir. Yani hak ettiği noktaya gelir.
Evet. Siz yurt içi ve yurt dışı turneler oluyor galiba değil
tabii,
mi? Sık
evet.
Sık seyahatleriniz de oluyor herhalde.
Tabii oluyor.
Yurt dışında da yine mesleğinizle ilgili değil mi?
DJ
falan
olarak
DJ olarak gidiyorsunuz
evet,
değil mi?
Evet. Evet. Bayağı bir ülkeye gittim. En son Gürcistan'da çaldım.
Evet.
Ama daha önce işte Rusya'da turne yaptım. Endonezya'da çaldım. Kazakistan'da.
Evet.
Yine Avrupa'da keza. Belki işte bir önümüzdeki aylarda bir İtalya olması söz konusu. Şimdi hani rock DJ olmak daha farklı bir şey. Şimdi pop DJ'yi tabii daha eğlenceli müzik ve salt eğlenceye yöneldiği için hani onun hitap ettiği kitle anlamında düşünürseniz daha geniş gözüküyor.
Evet.
Dolayısıyla hani daha yaygın gözüküyor, evet. Ama hani rock müzikte öyle bir DJ kavramı falan çok zordur. Hani rock müzik ya yapılır ya dinlenir. Hani DJ şart değildir gibi düşünen çok kişi var. Evet. Ama öte yandan da size onu sunan, onu anlatan birilerine ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla o işi de biz yapıyoruz.
Evet.
Yani sanırım iyi yaptım ki bunca yıl devam ettik yani.
Tabii ki. Dünyada da ilgi büyük ama, değil mi?
Çok büyük.
Tabii. Yani, hani hatta Türkiye ile kıyaslandığında dünyadaki ilgi daha büyük diyebilir miyiz?
Tabii. Yani şöyle bir örnek vereyim. AC/DC diye bir grup var. Hard rock grubu. Bunun mesela şu an turnedeler ama bir önceki turnesi 160 konser herhalde. Turnede.
Çok
bir
fazla.
Yıl içerisinde.
Evet.
Mesela sayfaya yazmışlar 5 milyon seyirciye teşekkür ederiz diye.
Oo, tabii çok fazla
yani
izlatmış.
Çok
tabii.
Büyük bir rakam.
Çok büyük bir rakam.
Korkunç. Ya da tabii. Rolling Stones,
evet.
Forbes dergisine kapak oluyor.
Tabii,
yani
tabii.
Niye oluyor? Çünkü seyirci gücü çok büyük.
Evet. Arz yani, talep yani demek
tabii
ki değil
yani,
mi? Öyle bir
çok,
şey var. Evet.
Mutlaka.
Çok doğru. Aslında program öncesinde sizinle konuşuyorduk. Bir projenizden bahsettiniz bana. Bundan bahsetmemizin mahsuru var mı? Sultanlarla ilgili.
Şimdi o tabii o benim üretim kısmımda değil. Yani ben,
evet,
sanatçı olmadığım için. Şimdi,
evet,
beraber çalıştığımız,
evet,
bir orkestra şefi arkadaşımız var. Musa Göçmen.
Evet.
Onun çalışmalarından birisi.
Evet.
Sultan Bestekarlar.
Evet, çok
adı.
İlgimi çekti. O yüzden biraz, evet, bahsedelim istedim. Evet.
Aslında şöyle, benim de ilgimi çekti. Çünkü Musa hocam yapıyor onu.
Evet, evet.
Bahsedince hani hayatımız hep rock müzik olunca onları gördüğümüzde ilginç geliyor. Çünkü irdeleyince de daha doğrusu dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir geçmiş şeyi yok. Hani eğitim ve kültüre önem verilmiş bir dönem. Niye diyeceksiniz? Eskiden işte Osmanlı sultanları özel eğitimler alırmış ve beste yaparlarmış.
Tabii.
O besteler işte şimdi halen söylenip gelen şeyler. İşte Musa hocam dedi bunlardan bir derleyip Sultan Bestekarlar diye bir proje yapalım dedi. Benim de çok hoşuma gitti tabii. Hani
çok güzel düşünülmüş bence,
evet,
de. Evet,
çok hoş. Umarım izlersiniz bir gün.
İnşallah, çok isterim. Tabii yani gerçekten o dönemlere baktığımızda aslında bilmiyorum, siz tabii işin içerisinde olan bir kişi olarak benden daha iyi takdir edeceksiniz mutlaka. Sanki o dönemlerde müziğe, sanata daha mı çok önem veriliyordu acaba? Dediğiniz gibi Osmanlı padişahlarının her birine baktığımızda ya bir müzik dalında ya bir sanat dalında mutlaka bir, hepsi zaten iç içe olmuş oluyor. Bir uzmanlık, bir hobilerinin olduğunu, kendini o yönde bayağı ciddi şekilde hani eğittiklerini, evet, görüyoruz. Yani zaman içerisinde sanki o sanata diye olan ilgide bir azalma olmuş ya da eğitimde
ya da,
belki.
Yani,
ilgide olmasa bile
belki
eğitimde, belki.
Eğitimde hani tabii şimdi o dönemi kıyaslayacak yeteneğe sahip değilim bilgiye de ama tabii o dönemde üretilip bugüne gelen sayı çok fazla değil ama yine de bayağı var. Başka ülkelerde olmayacak sayıda var. Hani yöneticinin
beste yapması tabii.
Ama bu halk tarafından yapılmış bir şey değil tabii. Dolayısıyla hani belli bir kesim yaptığı için,
evet,
o zaman sanata destek veriliyordu demek belki de yanlış da olabilir. Ama
toplum ne derece destekleniyordu bilmiyoruz.
Tabii,
ama bence yine de onlar öncülük etmişler. Yani. Bu da önemli.
Tabii.
Yani şimdi sonuçta onlar da rol modeli olmuş oluyor. Onların, hı-hı, yaptığı bir şey mutlaka, yani çok incelemedim ama mantık olarak düşündüğünüzde buna öncülük ettiklerine göre toplumda da zaten en azından bu teşvik ediliyor anlamına geliyor.
Evet.
Ne derece teşvik ediliyor onu bilemem ama en azından görsel olarak halle teşvik,
tabii,
etmiş oluyorlar bunu.
Evet, kendi
bu güzel bir şey.
Için,
tabii kendi
yani
yaptığı için.
Başkasının
tabii
yapacağını yadırgamaz herhalde.
Tabii
yani
ki. Tabii.
Öyle düşünmek
bu önemli
lazım.
Bir şey. Yani şu an baktığımızda yöneticilerimizden mesela siyasetçilerimizi düşünelim. Kaç kişi aralarında
vallahi
müzikle ilgileniyordu değil mi
merak
mesela?
Ediyorum aslında. Evet. Hani keşke besteci olsa birileri.
Tabii,
yani
evet,
hangi siyasi partiden olursa olsun
tabii
beni
ki
çok,
evet,
ilgilendirmiyor
elbette
konu ama
evet,
ben çok isterdim tabii yapıyor, hı-hı, olması. Bu garip değil, Black Star
güzel olurdu
tersi,
kesinlikle
güzel
tabii
bir şey.
Tabii.
Yani şöyle bir hani toplumu daha mutlu hale getirmek için sanatın daha güçlü olması lazım. Yani
doğru, evet.
Az önce söylediğim gibi doğduğu anda akıllı telefona bakıp ekranını çeviren çocuğu görüyorsunuz. Yani bir süre sonra parmaklarını kullanmaya başladığında, evet, 6 aylıkken, 1 yaşındayken öyle bir neslin sanatla beslenmesi lazım ki tatmin olsun. Çünkü bu ne demektir? Çok zeki bir nesil ortaya çıkıyor. Hı hı. Çok zeki bir nesli de bir şekilde sanatla, nasıl söyleyeyim, hani bir yaşam dengesi sağlamanız gerekiyor. Belki başka bir dalda bilim insanı olacak. Hiç önemli değil ne dalda olduğu, ama hayatın içerisinde müzik ve sanat ya da tiyatro ve sanat olması gerekiyor. Mesela bir Amerikalı şirketin Türkiye ofisine girmiştim. Bir bina komple onların. İsim vermek istemiyorum da. Evet. En üst kata çıkarttılar beni. Gel bak sana ne göstereceğiz diye. Şirket en üst kata bir davul seti koymuş. Bateri set. Hı hı. Personel istediği anda çıkıp onu istediği gibi çalabiliyor.
Hı hı. Enteresan.
Yani,
evet.
Evet. Yani evet. Bu mutlaka bir araştırmanın sonucudur.
Evet. Evet.
Mutlaka yani.
Tabii, doğru.
Şimdi o çalışırken o stresli anda,
evet, hem de şarj olmak açısından hem
dışarı çıkıp, çünkü müzik öyle enteresan ki hani Musa hocamın anlattığı bir konu var, 528 diye insanları mutlu eden şeyler üreten, hani nasıl söyleyeyim, mutluluk hormonu üreten diyeyim, daha doğrusu hani yanlış tanımlama olmasın da frekanslar doğuyor ya da acıyı hissetmenizi engelleyen frekanslar veriyor. Öyle bir enteresan bir şey ki müzik.
Hı hı, doğru, evet.
Dolayısıyla hani bakınca dini ritüellerden tutun, hı hı, sanatsal çalışmalara, her şeyin içerisinde müzik var.
Doğru.
Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka yani desteklenmesi,
tabii,
lazım.
Tabii, kesinlikle.
Hele ki şu an bence, evet, Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri.
Evet.
Yani biz mesela kızımızı mümkün olduğunca işte piyano çalmasına, resim yapmasına, yani hayatının bir parçası olarak görmesine özen gösteriyoruz. Çünkü,
evet,
o salt ders çalışırsa,
tabii,
sadece bir şey üzerine yoğunlaşırsa o diğer yandan açık verecektir.
Tabii. Sağlıksız nesiller bu sefer oluyor. Tabii, değil mi? Yani gerçekten hani benzetmeler var ya toplumda, yarış atı gibi mesela, çocukları sadece belli şeye programlayıp ama dediğiniz gibi onun ihtiyacı olan diğer şeyleri vermeyip bu, evet, sefer tabii ki onlarda bunun yansıması da bir şekilde olumsuz olarak
şimdi
ortaya çıkıyor.
Tabii felsefe okuyanlar veya o işte uğraşanlar çok daha iyi anlatacaktır bunu. Erich Fromm diye bir, hı-hı, yazar var. Onun bir kitabında, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı kitabında, insan varlığını hissettiği sürece yaşar diyordu. Hı hı. O kadar güzel bir tanımlama ki. Hı hı. O yüzden müzik yapar, o yüzden işte sanat yapar, resim, hı hı, yapar. Varlığını hissedemeyen insan ölür diyordu. Aslında oradaki olay fiziki ölüm değil.
Evet, ruhen ölmek,
ruhen
değil mi?
Ölüyor.
Çok doğru.
Evet. Yani müthiş bir şey bu.
Tabii.
Dolayısıyla hani ben müzisyen değilim, hı, ama müzikle ilgili bir şey yaptığım zaman ya da bir albümü dinleyip onu kritik ettiğim zaman varlığımı hissediyorum. Daha, hı-hı, farklı bakıyorum olaya.
Evet.
Yani bu bence Türk toplum için geçerli.
Çok doğru.
Yani varlığını hissetmesi daha iyi noktalara götürecektir. Bunun için de en kolay yol aslında sanata yönelmek.
Çok doğru.
Değil mi?
Haklısınız söylediğinizde. Bir de müzik Allah'ın çok büyük bir nimeti. Yani olmayabilirdi. Ben de hep böyle düşünüyorum. Yani hislerinizle, algılarınızla olan bir şey. Fakat belki olmasa eksikliğini bilmeyeceğimiz bir şeydi. Düşünün, hiç olmasaydı. Hani sudaki, hı-hı, balık gibi.
Çok kuru olurdu.
Değil mi? Çok çok, yani belki bilmeyecektik fakat bize nimet olarak verilmiş ve çeşit çeşit.
Evet.
Yani yine büyük bir yelpaze içerisinde herkesin kendine yakın bulduğu birçok şey var.
Ama
var.
Şöyle bir şey var, bakın. Şimdi sizi etkileyen bir filmi düşünün.
Hı-hı.
Bir yaşam hikayesi.
Evet.
Filmden çok etkilenmişsiniz. Şöyle analiz ettiğinizde göreceksiniz, o filmde size o vurguyu, etkiyi yaratan şey müzik aslında. O anları, hmm, canlandıran. Yani. O yüzden işte Amerika, Avrupa'daki büyük şeyler, o plak firmaları soundtrack albümler çıkartmaya başladı, hmm, yıllar önce.
Değil mi?
Çünkü ben de mesela bakıyorum, rock müzik nedir dediklerinde hayatımın soundtrack diyorum.
Hmm.
Çünkü her anında bir şey var.
Evet.
Yani bir şarkıyı dinlediğimde diyorum babam yaşıyordu bunu, hmm,
evet,
ilk duyduğumda.
Evet.
Ya da mesela az önce size programın başında anlattığım, annemle babamın diyaloğunda ben Deep Purple dinliyordum. Bakın bir soundtrack o.
Evet, doğru.
Aslında filmin soundtrack'i. Evet. Yani bu olmadığı zaman çok kuru. Hı-hı. Çok kuru ve çok yalın. Bu da dolayısıyla insan hayatında biraz boşluklar yaratıyor gibi geliyor bana olmadığı takdirde. Hayatın içerisinde müzik olmak zorunda. Hı-hı. Olmadığı zaman insan mutsuz olur. Olmadığı zaman varlık problemleri emin olun bana göre ortaya daha çok çıkar.
Bununla ilgili yapılan araştırmalar mutlaka vardır herhalde. Zaten insanın ruh sağlığına etkisiyle ilgili ben de bilmiyorum ama mutlaka çok
İşte 528 Hz dedim.
Bahsettiğiniz
o,
evet.
O müthiş. Mesela bir de 174 Hz var. O mesela insanın acı hissetmesini engelliyor. Hı-hı. Musa hocam da denedi bunu. Hı-hı. Bir ufak bir ameliyat operasyon geçirdi o esnada. Gerçekten de doğru yani çok enteresan bu olabiliyor yani Hı-hı. dolayısıyla yani o ses, o frekans insanın hayatının içerisinde birebir var.
Evet.
Yani hani hiç olması dediniz ya, hiç olmaması mümkün olmayan bir şey.
Evet, evet. Yani ben hani bir, tabii kabus gibi bir şey olarak söylüyordum onu zaten. Hani ya olmasaydı nasıl bir şey olurdu? Hani?
Bakın buradan mesela uzaya gidiliyor. Yeni gezegenler aranıyor. Yeni gezegenler bulunduktan sonra ilk reaksiyon emin olun ilk sesi duyma reaksiyonudur. Hı-hı. Benim görüşüm. Yani eğer bir ağaç var, bir bitki varsa onların sürtünme sesidir. Hı hı. Ya da bir canlı varsa onun ne ses çıkarttığıdır. Hı hı. Yani dolayısıyla ses, ritim bunlar hep olmak zorunda.
Evet.
Hayatı dolduran şeyler aslında.
Doğru söylüyorsunuz. Bir de yine programın başında şapkanızdan bahsetmiştiniz. Evet. Biraz bahseder misiniz? Şapkanız bir anlamı varmış galiba değil
Şimdi
mi?
Şimdi aslında çok sayıda şapkam var benim. Gittiğim her ülkeden.
Evet.
Hatta Çinlilerin şapkası dahi var. Çünkü böyle alıyorum bir tane.
Size de yakışıyor ama.
Evet. Teşekkür ederim. Evet. Genelde tabii DJ şovlarında giyiyorum.
Evet.
Hep giymeyi istiyorum ama zaten hani uzun saç dövmeler falan çok kişi bakıyor yürürken.
Evet.
Bir de böyle olursa daha olur diye pek giyemiyorum ama mesela onun için evde özel bir yer yaptık.
Hı-hı.
İşte o şapkaları muhafaza ediyoruz. Şimdi bu şapkalar genelde işte Amerika'da Texas bölgesinde işte normalde düz bir şapka bu.
Evet.
Böyle bükülerek ve ön tarafı da eğilerek karşı tarafa bir mesaj veriyor. Hani bana çok bulaşma diyor, ben şu an rahatsızım. Öyle bir mesajı da var
evet.
yani. Tabii böyle.
Siz de şu an mesaj veriyorsunuz herhalde burada halka diyebilirim.
Yok aslında.
Espri yapıyorum zaten tabii ki. Bir de yine rap müziğin bir takım sembollerinden bahsetmiştik değil mi? Hı-hı. Şu işaretten bahsetmiştiniz.
Evet,
onu da, evet ondan
moş,
da.
Moş deniyor buna.
Hı-hı.
Bu ilk Ronnie James Dio diye bir inanılmaz bir müzisyen. Tanışma şansım da oldu yıllar önce. Tabii ben şanslıyım aslında. Hani Metallica'dan Slayer'ına, Dio'suna birçok kişiyle tanışma şansı.
Evet.
Tabii program yapmanın etkisi.
Hı hı.
O Ronnie James Dio'nun konserlerde yaptığı bir hareketti ve şu şekilde yapıyordu konserlerde. Bu da İşte büyük annesinin, İtalyan olan büyük annesinin o yerel halkın arasında yapılan bir hareketmiş. Böyle yapmasının nedeni kötülük benden uzak dursun. Yani benden uzağa git demek istiyor.
Evet.
Dolayısıyla hani müzikte de kötü bizden uzağa
uzak
git diye bir mesaj veriyor.
Evet. Yani pek öyle, bilinmiyordur herhalde o kadar
bilinmiyor
değil mi?
Çok fazla.
Evet. Değişik bir şey ama gerçekten.
Evet yani. Ama şey çok özel bir bence şey
evet,
yorumu var.
Evet,
yani
gerçekten
nasıl
değişik.
Nasıl hani kulağını çekip ahşaba vururlar.
Bazı inanç olsa da
hani,
evet.
Yaparlar yani bu. Biz de yaparız. Herkes yapıyor isterim siz. O da öyle bir hareket aslında.
Evet. Anlamı oymuş yani.
Evet.
Evet değişik.
Yani. Bence farklı bir renk işte yani.
Evet. Evet. Bunun gibi başka şeylerin de başka anlamı vardır mutlaka.
Yani
evet,
vardır mutlaka da bizim için esas olan o yani gerçekten de kötülük bizden uzağa gitsin.
Tabii
yani.
Çok doğru.
Hiç gerek yok yani. Hı-hı. Yaşam çünkü çok kısa. Ben bazen düşünüyorum ya 80'ler ne çabuk geçti diyorum.
Hı-hı.
Ne çabuk geçmiş daha doğrusu. Hiç farkında değiliz. Yani halbuki işte 80'lerin sonunda Metallica'nın albümü çıkacak dendiğinde sabahın 8'inde plakçının önünde sıraya giriyorduk. Yani hani gidelim evet. ilk alalım ve dinleyelim diye. O yıl ne çabuk geçmiş
evet.
yani.
Evet.
Ha, güzel olan o albümü bugün de dinlediğiniz aynı keyfi almanız. Hı-hı. Ama yaşam çok kısa.
Doğru.
Yani,
doğru.
Zaten kısa ve yorucu olan dünyayı daha fazla yormamak gerekir. Daha hani olumlu bakmak o yüzden güzel gibi geliyor bana. Hani
evet.
Hani sabah kalktığınızda birinin olması gerekmiyor. Hı hı. Günaydın demek gerekiyor kendi kendinize. Önce bir kendinize günaydın diyeceksiniz.
Evet, çok doğru.
Sonra başkasına. Yani ben mesela sosyal ağlarda çok kahve içen biri olarak şey yapıyorum, biliniyorum. Sabahları da hep diyorum kıvamında bir kahveyle
evet.
günaydın diyorum. Herkes de bana soruyor aslında kıvamında dediğin nasıl bir şey, nasıl hı. bir karışım yapıyorsun. Tabii onun bir kabaca bir formülü var ama hı hı. Ama asıl o kıvamı veren şey o an. Yani işte zamanında çok sıkıntılı bir iş döneminde ne yapacağımızı bilemediğimiz bir anda sabah kalkmışım, camı açtığımda inanılmaz güzel bir hava var. Hı hı. Vay be dedim, ne güzel bir hava. Dur bir kahve yapayım kendime dedim. Olay kıvamına geldi.
Hı hı.
Yani hayata öyle bakıyoruz. O kıvamında tabii. kısmı da ondan kaynaklanıyor.
Evet, onu kastediyorsunuz.
Tabii evet. evet.
Ama şey pozitif kişiliğiniz çok anlaşılıyor. Tabii bunun evet. bir de müzikle birleşmesi daha da olayı pozitif hale getirmiş
evet,
herhalde
evet,
değil mi?
Evet. Ya müzik çok güzel bir şey.
Evet,
yani keşke
evet.
24 saat daha fazla olsa da hani hı hı. daha çok dinlesek. Yani mesela uyku haricinde her an bir şey var müzik hayatımızda. Arabada olsun,
evet.
evde olsun.
Tabii.
Tabii hani şey değil, illa mesela kızım, eşim rock müzik dinlemek durumunda.
Soru şu an onu soracaktım. Evet,
mesela
kızınız
eşim,
var mı?
Eşim dinler ama
evet.
şey değil yani rock müzik dinleyicisi değil.
Evet.
Daha farklı şeyler
kızınıza
dinliyor.
Geçti mi peki sizden?
Kızım tabii daha, evet. daha yeni müziklerim, rock müzikleri dinlerken
evet.
çok daha eski klasik müzikleri dinliyor, merak
evet.
ediyor.
Evet.
Çalıyor da işte piyanoda
evet,
bize.
Evet, çok güzel tabii.
Çok
çalması
mutlu oluyoruz
da,
yani.
Çok doğru.
Müthiş bir yetenek çıktı.
Maşallah.
Vallahi çok mutluyum.
Maşallah ne güzel. Yani sanata yönlendirmeniz de çok güzel olmuş onu. Evet.
Tabii yani evet. herkes yapsın ama.
Tabii.
Çünkü çocuğu bir tane yani.
Çok doğru evet.
İnsan o çocuğa her şeyi vermek ister. Eğer sanatı verirse daha mutlu olacaktır çocuk.
Ama daha materyalist bir bakış açısıyla sanat ikinci planda görülüyor bence. Yani birinci planda daha böyle hayatını kazanması, daha iyi şartlarda
yani,
yaşaması. Ama ilk başta orada doğru yapılıyormuş gibi gözükse de
evet.
dediğim gibi o bir yatırım. Onun ruhuna da, çocuğun ruhuna, maneviyatına, her şeyine bir yatırım yapılmış oluyor.
Evet.
Belki daha sağlıksız bireyler yetişmiş oluyor.
Evet.
Diğerinde sizin yaptığınız gibi olunca daha sağlıklı bireyler
yani
yetişmesine
vesile olabilir. Yani ötelememek gerekiyor aslında. Hı-hı. Hani tabii bu müzik dinlemek zenginlik gerektirmeyen bir
tabii.
şey.
Tabii.
Yani herhangi bir müziği, yani rock müzik olması şart değil.
Evet.
Herhangi bir müziği dinlemek yeterli bence. Yani
tabii.
o kulağa ona alışmalı, kulağa zenginleşmeli. Yani kendisine az önce söylediğim gibi o hayatındaki boşluk kalan yerlere o müzikleri yerleştirmeli yani. Dolayısıyla az önce söylediğiniz gibi daha sağlıklı bir hale gelir nesil.
Hı hı.
Mutlaka yani.
Evet.
Tabii birinci derecede eğitim. Yani eğitim olacak ki daha gelişmiş, daha sağlıklı bir nesil ortaya çıksın. Yani bu şeyi sanatla da pekiştirirseniz
evet.
dehşet bir şey çıkar ortaya.
Ama tabii işte mesela eski Rusya'da da bunu görüyoruz.
Hı-hı.
Yani sanata eğitim sisteminde daha çok önem verilen yerlerde
evet.
toplumda yaşayan normal sıradan halkın bile sanatla hep ilgilendiklerini görüyoruz
tabii,
değil mi?
Yani,
o çok güzel bir şey ve yetenekleri ortaya çıkmış bir şekilde değil
Rusya'da
mi?
Rusya'da mesela evet. %90 evlerde piyano vardır yani duvar
ki, yani ne şartlarda yaşamışlardı
tabii,
belki
tabii,
değil mi?
Yani
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
evet.
Birliği'ndeyken tabii düşünün komünist
yani
bize,
o
evet.
şey nasıl söyleyeyim o bir çalmak durumunda yani hmm. evde o enstrüman var ve çalıyor yani
evet.
Dolayısıyla ses çıkaran bir şey varsa çocuk da ona ilgi gösteriyor. Çocuğunuza oyuncak aldığınızda mesela tabanca alıyorlar, ben korkuyorum öyle hmm. bir şey almalarından.
Doğru.
Ama tabancanın ses çıkaranı varsa ilgi görüyor. çocukta.
Evet.
Dikkat edin. Ya da bir araba alıyor, araba ses çıkarıyorsa ilgi görüyor.
Demek ki
ses gerekiyor,
evet,
değil mi?
Tabii. O zaman da evet, daha güzel evet. bir yönlendirme yapabilirler kesinlikle. Peki siz Türkiye'de yani sanata ve sanatçıya da diyeyim aynı zamanda verilen önemi nasıl buluyorsunuz?
Ya aslında tabii maalesef Türkiye'de pardon hani nasıl söyleyeyim, yaşam gailesi denilen bir kavram var ya hani insanlar ekonomik bir sıkıntıya girdiklerinde ya da bir kaygı gütmeye başladığında ilk vazgeçtikleri şey eğlenceleri oluyor. Dolayısıyla o an sanattan ya da sanat yapmaktan uzaklaşıyorlar. Ama insanlar daha mutlu olursa daha çok sanat yapılır. Maalesef hani biraz Türkiye'de hani ailelerin burada görevi çok önemli. Yani bir plastik flütle bile bir çocuğu sanata yönlendirebilirsiniz. Ya da bir sazla çocuğu sanata yönlendirebilirsiniz. Bu da o onun belki de saz çalan birisi bağlama ustası olmayacaktır belki. Önemli değil ki olup olmaması. Ya da flüt çalan birisi yan flüt çalıp da hani Jötretul gibi birisi olmayacaktır. Belki önemli de değil yani.
Evet.
Ama hayatına daha farklı anlamlar taşıyacaktır.
Doğru. Tabii ruhuna katkı sağlayacak.
Tabii sosyalleşmesini sağlayacaktır. Evet, konuşacak konular bulmasını sağlayacaktır. Yani en büyük sorun değil midir bu diyalog problemi?
Tabii.
Yani şimdi biz bakın dakikalarca konuşuyoruz. Hep anlatacak bir şeylerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Bu birçok kişi de anlatacak şeyi olmayan durumdalar. Yani bu çok acı bir durum. Dolayısıyla o insanların şeyinde, hayatında sanattan bir parça varsa, yani illa tiyatro sanatçısı olmak zorunda değil ama atıyorum ayda 2-3 kez tiyatroya gidiyorsa dolayısıyla o tiyatro üzerine anlatacak bir şeyleri olacaktır. Karşısından da bunu gördüğü zaman sohbet daha farklılaşacaktır yani. Daha güzel olacaktır. Dolayısıyla hani ülkemizde şu anki durumu değerlendirmek çok zor. Çünkü gerçekten büyük bir şey var şu an. Hani farklı bir işte her gün bakıyorsunuz son günlerde şehitlerimiz oluyor. Evet. Çok üzücü. Hani insan o şeylerde bunları belki düşünemiyor ama normal koşullarda bunu ön plana çıkarmak gerekiyor.
Aslında ben onu da yanlış buluyorum. Yani o zaten hayatın bir parçası. Yani onu yapıyor olmak, müzik çalıyor olmak, şehidinize üzülmediğiniz ya da hani şehidiniz tabii için etkilenmediğiniz anlamına gelmiyor. Bence halkımızda bu anlamda bir yanlış algı da var. Yani biz mesela kendi kanalımızda şimdi gün geçmiyor trafik kazaları olabiliyor, maden şehitleri tabii, olabiliyor. Tabii. Dediğiniz gibi şu an Güneydoğu'da hepimizi rahatsız eden olaylar var. Her gün zaten hayatın içerisinde bir tek olay var. Her birinde müziği kesmek doğru olmadığını düşünüyoruz. O yüzden tabii. bizde müzik hep devam ediyor.
Tabii.
Bundan dolayı eleştiri aldığımız da oluyor. Hayır. Toplumun kendini değiştirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yani bu o müzik şey değil ki, yani o hissinize aykırı bir şey değil ki, saygısızlık değil. Yani saygısızlık değil, bunun anlaşılması
tabii,
gerekiyor.
Tabii, yani, evet.
Tam tersine dediniz ki o ruhu besleyen bir şey zaten.
Tabii.
Ama o algının değişmesi gerekiyor. Böyle bir yanlış algı var. Bize de çünkü zaman zaman tepki geliyor. Nasıl işte diyorlar mesela madencilerimiz ölürken siz müzik dinliyorsunuz. Onunla alakası yok onun. Biz ondan etkilenmiyor değiliz. Ondan etkileniyoruz. Evet. Onun değerlendirmesini yapıyoruz. Ona tepki gösterilmesi gerekiyorsa en âlâ şekilde o tepkiyi gösteriyoruz. Ama bu bir yandan da bizim müzik dinliyor olmamız uğursuzluk, yani etkilenmemek asla değil.
Tabii mutlaka değil. Yani şöyle bakın, çocukken biz mesela bir komşumuz vefat ettiğinde annemiz babamız televizyon sesini kıstırırdı. Mesela müzik dinliyorsak aman oğlum derdi, yani dışarıda duyulmayacak gibi dinle.
Evet.
Bu bir saygıyla ilgili bir şey. Anlayışla ilgili bir şey.
Evet.
Yani ama dediğiniz gibi hani karşı tarafın hüznünü paylaşmıyor musunuz? Paylaşıyorsunuz
belki
aslında.
Belki daha çok paylaşıyorsunuzdur o an siz mesela müziğinizi
aslında
dinlerken.
Aslında müzik, onun üzerine yazılacak müzikle sanat gelişir. Yani sizin acınızı anlatan yeni çalışmalar yapılarak o şeyi, sorunu dile getirirsiniz. Yani sanat, o nasıl söyleyeyim, var olan acınızla birlikte daha farklı bir noktaya taşır olayı.
Doğru.
Yani daha belki dikkat çekici hale getirir.
Evet.
Değil
doğru
mi?
Tabii.
Evet. Dolayısıyla
iç içe. Bunu iç içe, koparmamak evet. gerekiyor. Yani, şu zamanlarda dinlenmez, bu zamanlarda yok. Evet. Yok böyle bir şey bence.
Tabii. Evet. Yani onda, evet. onda haklısın. Sadece saygı göstermek lazım.
Evet.
Saygı duymak lazım.
Evet.
Çünkü insanlar yas tutuyor. Hı hı. Siz ona anlayış göstereceksiniz ki hayat daha anlayışlı olmak durumunda öyle bir durumda. Hı hı. Ama bu bir yasak haline gelmemeli.
Yasak haline de gelmemeli. Aslında o anlayışın da biraz değişmesi gerekiyor. Hı hı. Yani dediğim gibi müzik dinlediğinizde siz ona saygısızlık yapmış olmuyorsunuz aslında. O dediğiniz evet. gibi ondan bir an besleniyorsunuz. O iç içe yani hayat, yemek yediğinizde saygısızlık mı oluyor?
Yok.
Gidip uyuduğunuzda
evet.
o zaman niye uyuyorsunuz mesela? Niye şimdi burada bir şeyimiz varken mesela işte şehit cenazemiz varken niye uyuyorsunuz demek gibi bir şey belki.
Evet.
Ama biliyorum ki yerleşmiş algılar nedeniyle bu söylediğim bile benim yanlış anlaşılacaktır evet. bazı kesimler tarafından. Ama doğru ve değişmesi gerekiyor.
Şimdi Gürcistan'da
evet.
Yas kavramı var. Hani mesela bir hanımefendinin eşi vefat etmiş ya da oğlu vefat etmiş. O kendi isteğiyle siyah giymeye başlıyor. Hı hı. Resmini bir yerde muhafaza ediyor. Ve artık kendi ölene kadar siyah giyiyor ve herkes onun yasta olduğunu biliyor. Hı hı. Çok enteresan bir şey.
Evet.
Mesela 6-7 ay önce gitmiştim. Eşimle birlikte bir gezdik öyle. Böyle bir alışveriş yaparken birkaç kişi gördük. Tabii sorduk hani kimi kaybettiniz diye. Bildiğimiz için oğlunu kaybetmiş hanımefendi. Yas tutuyor.
Evet, bir gelenek demek yani onlarda
bir
böyle bir şey.
Olmuş.
Tercihe bağlı bir gelenek evet, anladığım yani, kadarıyla. Evet.
Dolayısıyla ona şey diyemezsin, saçmalama, giy beyazı, ne fark eder,
tabii,
olmaz.
Tabii, olmaz. Tabii
bu
olmaz.
Yanlış bir şey,
tabii
onun
ki.
saygı duyuluyor. Yani tabii nasıl ki. Annemiz babamız televizyon sesini kısın, başkasını rahatsız etmesin bu. Yani genel aslında yaşamda, genel ahlak anlayışında hani başkasını rahatsız etmemek
tabii
var
ki,
ya, bu yasta daha hassaslaşması gerekiyor sadece o. Ama yasak haline gelmeli mi, o farklı bir şey yani.
Evet, evet. O işte bakış açıları zamanla belki böyle değişecektir.
Evet,
evet doğru.
Değil mi?
Kesinlikle.
Ama şey yani ülkemizin özellikle gençlerin gerçekten sanata çok ihtiyacı var. Çünkü ben özellikle hani rock müzik kitlesinden bahsedeyim. Onlar bireysel olarak çok müzik yapıyorlar. İşte çoğu gitar çalıyor, çoğu bateri çalıyor, bas gitar çalıyor ama hep bireyde kalıyor bu. Hani çok işte azınlıkta işte ailesi destek oluyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani neden bir dünya starı ortaya çıkmasın?
Tabii.
Değil mi? Mesela tarihimizde bizim Aşık Veysel gibi bir örnek var.
Tabii.
Şeyi bilir misiniz? Joe Satriani dünyanın en iyi gitaristidir bu. Öyle kabul edilir. Bu İstanbul konserine geldiğinde bir arkadaşımız işte o kapalı çarşıyı gezdiriyor.
Evet.
Diyor ki ben şey var mı buranın yerel müzikleri? O da Aşık Veysel'in bir best of'unu aldırıyor. Daha sonra 8-10 ay sonra bir baktık haberlerde Joe Satriani Aşık Veysel üzerine bir albüm yaptı.
Aa ne güzel. Evet.
İki şarkı onun üzerine.
Çok güzel.
Hatta bir şarkıyı şey düşünerek yazmış. Ben albüm kritiğini yazmıştım. Ondan hatırlıyorum. İşte Aşık Veysel görmeyen bir adam bu müziği yaparken bu adam Venedik'i görseydi nasıl bir müzik yapardı gibi düşünmüş yani.
Evet.
Düşünün yani bu yabancı bir ülkede, farklı bir ülkede virtüöz statüsüne gelmiş bir insan sizin kültürünüzden
tabii.
çok geçmişten bir şeyleri alıp götürüyor.
Tabii çok güzel. Haklısınız.
Taşıyor yani farklı
tabii.
bir noktaya taşıyor.
Çok doğru.
Değil mi?
Evet,
bundan 100 yıl sonra, 200 yıl sonra onu başka birileri duyduğunda, bunun kaynağını araştırdığında yine Türkiye'ye gelecek. Ya da Apokaliptika'yı bilirsiniz.
Tabii.
Şimdi Apokaliptika'nın Türkiye konserlerinden birinde bir kısa sohbet şansım oldu. Orada grup üyelerini devlet başkanı sanırım ya da bakan işte belli sürelerde konuk ediyormuş bir yerde. Kahvaltı yapıyorlarmış. Onlara şey diyormuş yani ülkemi daha çok nasıl tanıtırım sanatla.
Ha, çok güzel.
Önerilerde bulunması istiyormuş. Yani bu Dolayısıyla onların ülkesine baktığınız zaman belki şu an net bir veri yok ama milyonlarca albümü dünyaya ihraç ediyor. Milyonlarca sanatçı
ama bu dünyada, arayış içindeler işte, çok güzel.
Dünyada turne yapıyor. Buradan elde ettiği geliri ülkesine döviz olarak getiriyor işin aslı.
Tabii, tabii.
Kaynak olarak getiriyor.
Tabii.
Korkunç da bir mali gücü var olayın.
Aslında
sanatı.
Benim başlangıçta sorduğum soru da biraz bununla da bağlantılı yani. Hani devlet politikası olarak da belki daha çok yani,
tabii, tabii,
değil mi?
Tabii. Yani şöyle mesela hani rock müzik gerekiyor dendiğinde eskiden hep İngiltere ve Amerika gelirdi ama şu an Almanya ve özellikle Hamburg akla geliyor. Çünkü büyük devasa firmalar orada. Bütçeleri devasa, albüm satışları devasa, konser bilet satış şeyleri keza öyle İngiltere'de, Amerika'da. Yani dolayısıyla bunların nasıl söyleyeyim, az önce 5 milyon izleyiciden bahsettim.
Evet,
ACDC örneğinde. 5 milyon izleyici $100 bilet aldığını hesapladığınızda korkunç bir rakam çıkar karşıya.
Evet, tabii. Çok
ha,
doğru.
Diyeceksiniz yani ki ya bunu grup kazanmış, bana ne derseniz eğer, yani ACDC'nin yanında yüzlerce kişi çalışıyor.
Tabii.
Bir. İkincisi, o kazandığı parayı gidip başka bir ülkede değerlendirmiyor, kendi ülkesine getiriyor.
Evet, tabii ki.
O banka, evet, yani kendi, sizin kendi ülkenize geliyor o para.
Tabii, bu açıdan bile bakıldığında,
tabii,
dediğiniz gibi. Evet.
Yani şöyle düşünün, Iron Maiden diye bir grup var,
tabii
İngiliz.
Ki, tabii ki.
Onların merchandising, yani bu tişört, aksesuar, hı-hı, satan ofisinde,
evet,
40'tan fazla kişi çalışıyor.
Hı-hı.
Korkunç bir rakam.
Evet, evet.
Sadece tişört satıyorlar bunlar.
Evet.
Grubun tişörtünü. Tabii. Bu para nereye gidiyor?
Evet.
Yani Iron Maiden'a geliyor gibi gözüküyor ama,
evet,
sonuçta o ülkenin içerisinde bir dinamiğe katılıyor.
Doğru.
Yani evet, bu dolayısıyla devlet politikasında, hı-hı, bu yer alırsa, sanata önem verme ya da dünyaya bunu ihraç etme,
evet,
bir politika olursa daha çok hem ülke tanıtımına faydası olacaktır. Billboard'dan daha fazla, hı-hı, faydası olacaktır.
Doğru.
Artı geliri konusunda çok faydası olacaktır.
Evet, bu açıdan da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.
Tabii yani şöyle düşünün. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz. Sayısız billboardda Türkiye reklamı var. Kağıtlar, hı, üzerinde. Bir haftada 10 gün duruyor, kaldırılıyor.
Evet.
Ama aynı ülkede televizyon kanallarında ya da radyolarda sizden bir şeyler çalıyorsa insan daha farklı,
tabii,
bakıyor.
Tabii, tabii. Tabii.
Şimdi siz mesela yayıncısınız, bir haberi gazeteye reklam vermek mi önemlidir yoksa haberin içerisinde yer almak mı önemlidir?
Evet,
sanat hayatın içerisinde yer almasını sağlıyor.
Doğru, evet.
Yani reklam vermektense.
Hı-hı.
Ben az önce söyledim size, 80 sayfa benimle işte röportaj var, hakkımda yazı var.
Tabii.
Bu birçok mesela Facebook olsun, bunun gibi sosyal ağlarda on binlerce arkadaşım var. Ve bunların birçoğu da dünyanın birçok ülkesinden.
Hı hı.
Niye? O dergileri okumuş.
Tabii, tabii. Ne güzel
oradan,
aslında, değil mi? Böyle bir şey vesile olması.
Yani
evet,
işte ya düşünün, bu bir belki de hani değerlendirilse belki dünya çapında ticaret yapılmasını sağlayacak,
hı hı,
ya da ülkenin farklı tanıtılmasını sağlayacak.
Evet,
anlatabiliyor
tabii
muyum?
Tabii ki, evet.
Yani şimdi bir Alman gazeteci Götzke Mund, bu festivalimize geldiğinde yıl sanırım 2000 falandı. O zaman hatırlarsanız Ankara girişi o Esenboğa'dan daha şeydi. Hani daha gece konuların,
evet,
yoğun olduğu bir görüntü. İşte buraya geldi. Döndüğünde 8 sayfa Türkiye gezisi gibi bir Türkiye raporu yazmış müzikle ilgili.
Evet.
İşte şehre girişimizde diyor, çok enteresan, orta çağı andıran bir giriş şeyi vardı, yapılaşma.
Evet.
Ama şehre girdiğimizde diyor,
evet,
Avrupa'nın bir benzerini gördük diyor. Hatta öyle demiş ki, bakın çok çok enteresan bir yaklaşım. Aslında diyor, Türkiye'de diyor, Avrupa'da bize anlatılmak istenen Türkiye gibi bir Türkiye, yani farklı bir Türkiye gördük.
Ne
diyor,
güzel bunu söyleyebilmesi.
Bize anlatılan farklı diyor. Çünkü diyor, biz buraya gelmek istediğimizde birçok meslektaşımız, ne işiniz var orada, sürekli işte terör oluyor falan filan diye bizi gitmeme konusunda ikna etmeye çalıştılar ama biz geldik ve gördük diyor, burada farklı bir dünya var diyor.
Hı hı.
Şimdi bunu nasıl anlatırsınız? Billboard'a yazın.
Tabii.
Kimin ilgisini çeker?
Evet. Evet.
Değil mi?
Doğru söylediniz. Çok doğru. Şimdi sanat deyince mutlaka değinmek istediğim bir konu daha var. Vaktimiz çok azaldı ama sanatta da kalite çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi gerçi sizin alanınız değil ama yani siz her alanda zaten konuşabilen birisiniz. Ankara'nın meşhur şu şeyleri oldu biliyorsunuz. Robot heykelleri falan.
Evet.
Çok konuşuldu. Şimdi yani bu tip şeylerde de böyle bu mesajı verelim istiyorum gerçekten. Bir şey yapılırken kalitenin ön planda tutulması. Yani mesela bir şeye para harcanıyor. İlle büyük bir para harcanması da gerekmiyor. Ama bir de büyük bir para harcıyorsanız da yani bari onun gerçekten kalitelisine sanata içinde sanat olması gerekiyor. Madem sanatsal bir değerinin olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya kim yaptı tabii bilmiyorum. O dinozorları falan birileri yapıyordur mutlaka.
Yani böyle bir şeyin talep edilmesi yanlış zaten.
Hı-hı.
Yani daha sanatsal bir şey, sanatsal değeri olan şeyler tercih edilebilir. İşte bu hep bu eksiklikten kaynaklanıyor bence. Zaten
evet, estetik bakmak lazım ama orada yani ben hani onu bazen arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Orada çok da güzel bir reklam yapıldı. Hani belki de daha farklı bir estetik bir şey olsaydı
bu reklam konuşulmayacaktı.
Çok da başarılı bir reklama dönüştü aslında.
Bu açıdan bakalım o zaman diyorsunuz. Değil mi? Onun
yani
tarafından.
Öyle bakınca yoksa ya, yalan yok ben o ne dinozoru gördüm ne robotları gördüm ama hani belki yani keşke denk gelse de görsem nasıl bir şey diye ama hani, bence hani
robotlar şey, kaldırıldı zaten yerine dinozor koyuldu galiba. Evet.
Ha, gelen tepkiler üzerine. Falan çok seviyorum ben. Özellikle
hayır onu, o güzel bak o farklı bir şey. Dinozoru sevmek ayrı bir konu da. Şimdi siz ona ödenen miktarı falan da düşündüğünüzde ortada sanatsal değeri olan bir şey olması gerekiyor. Bir şey kazandırsın. Bir de Ankara gibi bir yerde de yani madem gerçekten sanat anlamında bir şey ifade etmeli. O yüzden bence burada bir kalite eksikliği var. Evet. Bu yönde de biz mesaj vermiş olalım. Bu da ön planda tutulsun. Yani kalite çok çok önemli.
Ankara en güzellere layık. Ben onu biliyorum.
Ankara, siz bir Ankara aşığı olarak
tabii,
değil mi zaten?
Ankara evet, gerçekten bir marka kendi adına.
Evet.
Dolayısıyla bunu hani daha zenginleştirmek gerekir. Bunu da tabii yöneticiler yapacak. Hani biz bireyler olarak mutlaka bir şeyler yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama yöneticiler buna istek ve imkan sunacaklar. Belki bütçe hazırlayacaklar. Belki programlarına koyacaklar.
Hı hı.
Ve onlar uygulandığı zaman daha farklı bir Ankara oluşur zaten. Yani bundan daha güzel bir Ankara olur. Ve belki
olmalı
de,
da tabii.
Olmalı da evet, yani tabii. Neden yaşanılması en güzel şehirlerden bir numara biz olmuyoruz ki? Niye başka bir ülkenin başka şehri oluyor?
Evet.
Bence biz bunu hak ediyoruz yani Ankara çünkü tarihsel anlamda da olsun, doğal yapısı olarak da olsun bence çok güzel bir şehir.
Evet, kesinlikle.
Yerleşimi olsun öyle. Dolayısıyla daha iyilerini hak ettiği için hani bir buradan belki yöneticilere dileğimiz olsun.
Dileğimiz olsun evet.
Hani gelin bunu yaşanabilen en iyi şehirlerde bir numara yapın yani o hale getirin. Bize de düşen varsa biz her zaman seve seve yaparız yani.
Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik. Son bir sizden yorum isteyeceğim. Siz de zaman zaman konuşmalarınız sırasında değindiniz. Gerçekten şu an hani ülkemizde bir terör sorunu maalesef var. Şimdi mesela bütün program boyunca sık sık müzikten, sanattan bahsettik. Çok güzeldi. Ama insanın müziği de dinleyebilmesi için, sanatı da yapabilmesi için her şeyden önce güvenilir bir ülkede huzur içerisinde yaşıyor olması gerekiyor. İlk yani güvenliğin sağlanması gerekiyor. Hı hı. Bir ve büyük Türkiye hepimiz için, hepimizin kardeşçe yaşayabileceği, din, dil, ırk, mezhep ayrımlarının olmadığı, hepimizin birbirimize, yaşam tarzlarımıza, düşüncelerimize saygı duyacağı bir ve bütün Türkiye.
Evet.
Çok önemli diye düşünüyorum.
Tabii yani.
Evet, ne dersiniz?
Yani Türkiye başka bir yer yok gidebileceğimiz. Hı hı. Yani burası, ben hani belki zamanınız var mı bilmiyorum ama hani başka bir ülkenin yöneticisi olsam ben Türkiye'yi kıskanırım. Niye diyeceksiniz? Üç yan deniz, inanılmaz bir tarihi doku var.
Doğru.
İnanılmaz bir doğal harikası var.
Evet.
Ben olsam kıskanırım yani niye benim değil bu ülke diye. Şimdi geçen böyle bir tatil yaptık kısaca ailece. Çok üzüldük. Çünkü gittiğimiz yerlerde çok az insan var. Yani tatil dönemi olmasına rağmen çok az insan var. Şimdi Bu neden? İşte o şey, güven duygusu. Bunu geri kazanmamız lazım.
Evet.
Yani sadece 3 denizin turizm açısından ya da doğal yapıların, tarihi yapıların turizme katkı değerle, katacağı değerle inanın ülke ekonomisi korkunç noktalara gelir. Hani
evet.
Bunu bizden çok daha iyi analiz eden kişiler vardır. Bence hani yaşama güvenli bakmak, yaşama pozitif bakmak her alanda önemli. Yani Türkiye'nin hak ettiği nokta çok daha farklı bir nokta, çok daha iyi bir nokta.
Tabii.
Diyorum ya az önce, başka bir ülkenin yöneticisi olsam gerçekten kıskanırım ben bu ülkeyi. Çünkü Antalya'da denize girerken aynı gün dağa çıkıp kayak yapabiliyorsunuz. Bu dünyanın çok az yerinde var.
Belki de kıskanıldığı için bu kadar ülke üzerinde, ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Maalesef yani, derin devletlerin, gizli örgütlerin sürekli hedefinde olan bir ülkeyiz.
Evet.
O yüzden de milletçe birlik beraberliğimiz çok önemli. Tabii, yani eğer biz milletçe çimentomuz sağlam olursa,
birlik olmadan
seversek, hiçbir zaman olmaz. Evet.
Türkülerin en büyük özelliği birlik sağlamasıdır.
Güzel
zaten.
Söylediniz. Çok güzel söylediniz. Birlik olmak.
Birlik evet. Olmaktır. Bir olmazsanız güç olmazsınız yani.
Tabii.
Yani bir mesela hani eski o filmlerde falan çok görürüz. Hani bir iki tane karşıya ordu var. Kocaman ordular. Stratejileri nedir? Karşıdakileri dağıtmaktır. Dağıttığı anda, yoksa hadi üstüne yürüyelim ve yok edelim, yok. Önce dağıtıyor, bölüyor.
Tabii. O birliği ondan parçalaması sonra gerekiyor. Ondan sonra çorap söküğü gibi geliyor zaten.
Tabii yok ediyor. Dolayısıyla hani kimsenin koparamayacağı bir şekilde tek olmak lazım.
Çok doğru söylüyorsunuz.
O yüzden bu hani güzelim ülkeyi daha yaşanır noktalara taşımak bence hedef yani. Benim hayatımda da, kendi adıma da hedef tabii.
Tabii ki. Umarım hani bu terör belasından da bir an önce kurtulunur ve evet, huzurlu, güvenli bir ortamda tekrar büyük Türkiye, bir ve bütün olarak kardeşçe inşallah
mutlaka bir arada atlatacağız. Evet. İnşallah ki, en az acılarla atlatırız.
İnşallah.
Yani
evet,
kimseye çünkü acı yakışmaz yani, ölüm yakışmaz. Yani o bir annenin o ağlamasını televizyonda izlemek inanılmaz bir şey. Yani hiç kimse hani güzel bir şey olur, ben de keşke ben de yaşasam denir ya. Hiç ben de öyle bu acıyı yaşasam diyebilecek biri var mıdır? Mümkün değil yani. Öyle bir kötü bir şey bu.
Evet.
Dolayısıyla o acıların yaşanmaması lazım.
İnşallah. Evet.
Ya o güzel insanların yaşaması lazım. Yaşamak gerekiyor yani.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bütün yorumlarınız ederim için, paylaştığınız her şey için.
Ben de çok mutlu
programımızın
oldum.
Programımızın sonuna geldik. Teşekkürler tekrar. Evet, bir yaşamdan portrelerin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.